Ayrım 5.
Dersten sonra Rakım artık eve dönmesine izin verilip verilmeyeceğini soru tarzında beklediği zaman Mr. Ziklas, "Monsieur Rakım, işiniz yoksa biraz kalsanız eğlenirsiniz. Matmazeller size biraz mızıka çalarlar, birkaç şarkı söylerler." demiş olduğundan Rakım teşekkürle beraber kalıp kızlar da ikisi birlikte piyano başına oturarak dört elle çalmaya başladılar. Rakım bir köşeye dayanmış can kulağıyla dinliyordu. Birkaç alafranga çalıp birkaç da şarkı söyledikten sonra o zamanlar pek moda olan "Ey sabah esme nigarım uykuda" şarkısını piyano ile çalmaya başlayınca Rakım'ın duyguları gıcıklanmaya başladı. Derken Mr. Ziklas bu şarkıyı söylemesini Rakım'dan rica etmesin mi? Alafrangada bir delikanlıdan veya kızdan böyle bir şarkı rica ettikleri zaman geri çevirmek ayıp olduğundan ve Rakım'da ise bir dereceye kadar müzik icra etme yeteneği bulunduğundan pes perdeden başlayıp yavaş yavaş tizleşe tizleşe piyano ahengine kadar çıkarak şarkıyı tamamladı. Gerçekten güzel söylemiş olduğu için İngilizler çok beğendiler. Lakin kızlar sonra şarkının güftesini yazdırmak ve Türkçesini mısra mısra Fransızca'ya tercüme ettirmek için Rakım'ı uğraştırmaya başladılar. O güzel şarkısının her biri bir sihir hoşluğuna şayan olan mısraları Fransızca'ya tercüme ettikçe hoşluğuna yalnız kızlar değil, anne ve babaları da hayran oluyorlardı. Kızlar tercümeyi bitirdikten sonra yine Rakım'ın da yardım etmesiyle Türkçe sözleri hece hece nota üzerindeki makamların altına yazdılar. Sonra oturup şarkıyı Türkçe olarak çalışmaya başladılar. Gerçi ilk defasında uyduramadılar ise de yavaş yavaş yoluna koyacakları belliydi. Rakım saat 4'ten sonra İngilizlerin yanından kalkıp bir hayvana binerek evine yöneldiyse de yolda zihnini oyalayan şey Felatun Bey'in mayonez meselesinden başka hiçbir şey değildi. Kendisinin o akşam Ziklas'ın evine davetli bulunması ve tam Asmalı Mescit sokağına girmiş olduğunu uşak gördüğü halde toplumda ispatlayamaması, üstü başı mayoneze batmış olarak Rakım bizzat gördüğü gibi sofradaki mayonezin geç vakitte dökülmüş olduğunun rivayet kılınması hep genellikle düşünüldüğünde Felatun Bey'e şeref verecek bir hüküm çıkarılamazdı. Evine vardığında dadısının ihtiyarlık nedeniyle uyumuş ve yalnız Canan'ın kendisini beklemekte olduğunu görmüştü. Aman yarab, bu Canan denen kız günden güne ne kadar güzelleşiyordu. Ne kadar nazik, tatlı, dilişen bir kız çıktı. Yüzünü gördükçe insan tabiatına neşe gelmemesi imkansızdı. Gerçi Türkçeyi gereği gibi değil, gereğinden iyi öğrenmişti. Ancak Çerkezlere özgü olan şivesiyle söz söyledikçe insanın içini tatlı tatlı gıcıklardı. İşte bu fikirler Rakım'a geldi. Geldi ama Canan hakkındaki düşünceleri başka türlü olduğundan yalnız bir iç çekerek duygularını yendi. Vakit geç olduğundan yalnız Canan kendisini soyunduruncaya kadar derslerine filana dair birkaç şey sorduktan sonra kendisi yatağa girdi. Canan da kendi odasına çekildi. Yattılar. Ertesi ve daha ertesi günler Rakım'ı meşgul eden şey hep mayonez konusu idi. Bir de ikinci günü akşam üzeri evine geldiğinde Canan kendisine bir mektup verip "Hani ya o her zaman Frank'ten pusula getiren uşak yok mu? İşte o getirdi" dedi. Rakım mektubu açtı, baktı ki Can ile Margaret tarafından yazılmış. Çevirisi şöyledir. "Aziz hocamız, bugün babamız Felatun Bey'i görmüş. Geçen akşam bize teşrif etmediği için pek çok sitemler edip yarın akşam mutlaka gelmesini rica etmiş. O da söz vermiş. Biz ise onun hazır bulunmasından, sizin hazır bulunmanız kadar tat almadığımızdan, yemek vaktinden evvelce teşrifinizi mutlaka rica edeceğiz. Zannederiz ki sevdiğiniz iki öğrencinizi iç sıkıntısından kurtarmak için bu ricamızı kabul edersiniz." Rakım mektubun anlatış tarzına bayağı şaşırdı. Acayip. Kızlar Felatun Bey'in orada bulunmasından tat almıyorlarmış da benim hazır bulunmamdan tat alıyorlarmış. Sebebi? Ben onlara kendimi sevdirecek hiçbir davranışta bulunmadım. Vazifemi yapmaktan başka da hiçbir şey düşünmedim. Acaba Felatun Bey kendisinden nefret ettirecek bir davranışta bulunmuş olmasın? Sakın mayonez olayından bir şüpheye düşmüş olmasınlar. O hem daha yeni hem de kimsenin anlayamamış olması gereken bir olay. Sevdiğim iki öğrencim kendilerini iç sıkıntısından kurtaracağımı ümit ediyorlarmış. Benim onları sevdiğimi nasıl anlamışlar? İşin içinde bazı tuhaflıklar var ama bakalım sonra anlarız diyerek bazı düşüncelere dalmıştı. O gün perşembe olduğundan saat 10.30 sularında piyano hocası Josefino geldi. Rakım'ı orada bulunca memnun olmakla beraber dostluğu gereği tatlı bir azara başladı. Josefino, "Vay Monsieur Rakım, size buralarda rast gelinebilir mi? Siz de buralara gelir misiniz?" Rakım, "Bir adam evine gelmez mi madam?" Josefino, "Her adam evine gelir ama sizi öyle göremedim işte. Aylar geçti ki henüz sizi hiç göremedim." Rakım, "Doğrusu işlerin çokluğu bize bu kusuru ettirdi." Josefino, "Ben orasını bilmem. Bizim pazarlığımız neydi? Bir öğretmenin hakkını vermezlerse o öğretmen de hizmetini terk etmekte haklıdır." Rakım, "Evet, orası öyle madam. Fakat sizin insanlığınız benim bu kabahatimin affına sizi mecbur eder." Josefino, "Edemeyecek. Zira meşguliyetiniz, hani ya şu sizi benim sohbetimden, görüşmemden alıkoyan uğraşınızın ne olduğunu biliyorum. Galiba o domates gibi kırmızı İngiliz kızları gözlerinize pek parlak görünüyor da, bizim gibi sizi gerçekten seven dostları hiç göremiyorsunuz." Rakım, "Estağfurullah madam, vallahi dediğiniz şey hatırıma bile gelmiyor. Siz beni bilirsiniz ya." Josefino, "İşte bildiğim için söylüyorum ya." "Azarlarımda pek haklıyım. Zira haftada iki defa Beyoğlu'na geldiğiniz ve gelmeye mecbur bile olduğunuz halde, Josefino dostunuzun evine bir selam bırakmak insanlığın şanından iken..." Rakım, "İşte şimdi bir büyük kabahatimi daha fark ettim. O da henüz evinizin semtini öğrenmediğimdir. Vallahi madam, azarlamakta hakkınız var, kızabilirsiniz. Hatta çok isterseniz bir baston vereyim de beni dövünüz. Ancak ne ceza verecekseniz şimdi veriniz de yine kendi kendime affedilmiş göreyim." Josefino, "Ne ceza vereceksem vereyim mi?" Rakım, "Evet efendim." Josefino, "Vereceğim cezayı kararlaştırdım. Zamanını bulur da veririm." Rakım, "Ben yarın akşamdan başlayarak her Beyoğlu'na çıkışımda ayağınızın tozuna içtenlik göstermek vazifesine zarar vermem." Bu konuşma bittikten sonra Josefino orada hazır olup kendi emrine amade canına hitaben, "Voyons ma petit, astu apris talecho, bakalım mini miniciğim dersini öğrendi mi?" "Oui madame, evet hanımım." Rakım, "O ne, bizim canan Fransızca'da mı öğreniyor?" Josefino, "Fransızca öğrenmezse biz kendisiyle nasıl konuşabiliriz ya? O Fransızca öğrenmesinde ben mi Türkçe öğrenmeye mecbur olayım?" Canan utanarak, "Evet efendim, madam beni zorluyor da." Rakım, "Ne kızarıp yanıyorsun ya? Sanki bir kabahat mı ediyorsun? İşte pekala, fakat öyle ağızdan Fransızca öğrenilmez onu." Canan, "Ben de ağızdan öğrenmiyorum efendim, yazıyorum." Canan gidip bir defter getirdi. O defterde Türkçe yazı ile birçok Fransızca kelimelerin yazılmış olduğunu gördü ise de böylelikle Fransızca öğrenmek mümkün olamayacağından ona bir de Fransızca ders vereceğine söz verdi. Garip olan şudur ki Canan Fransız dilini öğreneceğine sevinmedi. Bu karara Canan'dan çok Josefino memnun oldu. Evet, Canan Fransızca öğrenmekten memnun değildi. Ancak zaten yaratılışındaki aşırı zeka ile beraber o zamana kadar duraklamış olan bu aşırı zeka için sevmediği bir şeyi dahi sevip bayılanlardan daha çabuk öğrenmek Canan için iş midir? Kızın zekası o kadar iyi idi ki, Josefino bir kere tarif ettiği dersi bir daha tarife lüzum kalmayarak kızın tam anlamıyla kaptığını görünce adeta hayran kalır ve bunun üzerine zavallı kızcağıza karşı muhabbetini arttırdıkça arttırırdı. Yani demek isteriz ki Rakım'ın o akşamdan başlayarak vermeye başladığı Fransızca dersi de Türkçe ve çalgı dersleri gibi sürat ve maharetle alır ve kavrardı. Ha, Canan'ın Türkçesinden bir hayli zamandan beri bilgi vermedik. Canan adeta olur olmaz şeyleri kendisi kaleme almaya ve hemen her yeni kitabı okuyup anlamaya başladı. Hatta Rakım kendisine bir kestirme yoldan Arabi ve Farisi'yi de göstermeye başlamıştı. Ertesi gün Rakım hem Josefino'ya ve hem de Ziklas'ların evine gideceği için erkence yani saat 11'de Beyoğlu'nda bulundu ve Josefino'nun Posta Sokağı'nda olduğunu öğrendiği evine vardı. Josefino evinde Rakım'ı bekliyordu. "Bonjour madame, Bonjour Monsieur'den ve hal hatırdan sonra dereden tepeden falan konuşmaya başladılar. Özellikle Canan hakkında birçok söz söylediler. Josephine o kızın zeka fazlalığına hayran olup güzelliğini de zararsız buluyor ve yanı başında bir kız yattığı hem de kendi malı olduğu halde Rakım'ın bundan etkilenmemesine şaşardı. Fakat neydi o Josefino'daki iç sıkıntısı? Evet, güzel güzel konuşur idiyse de güya zihninde başka bir şeyler varmış da onu bir türlü söyleyemiyormuş gibi davranırdı. Derken yeni bir konu daha açıldı. Josefino, mastika içer misiniz Monsieur Rakım? Rakım, vallahi madam ne içerim diyebilirim ne de içmem. Ara sıra içtiğim vardır fakat tiryakisi de değilim. Josefino, vallahi efendim, sizin memleketinizin en güzel şeylerinden birisi de mastikadır. Ben pek seviyorum. Hem size bir sırrımı daha açayım ki, adeta her akşam Türkler gibi ben de mastika içiyorum. Ama az, 3-4 kadeh kadar. Rakım, fena etmiyorsunuz efendim. Az içilirse güzel şeydir. Josefino, ısmarlayayım mı? Rakım, siz bilirsiniz efendim. Josefino hizmetçisi Marie'yi çağırdı. Rakıyı ısmarladı. Zaten hazır bulunduğu için Marie derhal getirip odanın orta yerindeki masanın üzerine koydu. Madam iki kadehe birer parça şey koyup sıhhatinize diye Rakım ile tokuşturarak içtiler. Odanın bir tarafında piyano vardı. Rakım'ın gözlerini piyanodan ayıramadığını Josefino fark eder. Josefino, size biraz gitar çalsam, birkaç da romans denilen şarkılardan söylesem memnun olmaz mısınız? Rakım, sevincimden çıldırırım bile. Bu ara birer kadeh daha içildikten sonra Josefino da gitarasını eline aldı. Başlangıçta bir giriş başladı ise de ondan sonra birer kadeh daha teklif etmiş ve Rakım kendisinin bu kadar çabuk gidemeyeceğini belirtince Josefino tam tersine mastikasını hemen bitirmek arzusuna düştüğünden ve böyle bir yerde herkesin serbest olduğunu söyleyerek bir daha hem de doluca içmiş olduğu için çalgının ve şarkının sonlarını pek hoş ve hüzünlü söyledi. Tam faslı bitirdiği zaman Rakım içkili eğlence adeti olmadığı için kadehini yarıdan aşağı doldurup Josefino'nun çok arzulaması üzerine onunkini iyice doldurarak bir daha içtiler. Artık Josefino'da gözler değişmiş fakat iç sıkıntısı daha çok artıp içi içine sığmamaya başlamıştı. Bir de bu ara Rakım, sıhhatinize devam etmemiş olduğum ne kadar büyük bir kabahat ve belki de ahmaklık olduğunu şimdi anlıyorum. Ancak bundan sonrası için devamda kusur etmek şöyle dursun, size uymaya bile cesaret edeceğim deyince Josefino ayağa kalkarak, doğru, bak siz aklıma getirdiniz, hani ya ben size ceza verecektim diye Rakım'a yaklaştı. Rakım, artık cezaya imkan kaldı mı efendim? Bu kadar iltifatınıza beni mahzar ettikten sonra bana nasıl ceza vereceksiniz? Josefino, elbette veririm, eski kabahatinizin cezasından mümkün değil vazgeçmem. Diyerek Rakım'dan aşırı arzulu bir öpücük almaya cesaret etti. Bu beklenmeyen olay Rakım'ı şaşırtmadı. Zira o zamana kadar Rakım, madamın incelediği durumlarından işin nerelere varacağını anlamıştı. Bir saat kadar daha sohbet ettikten sonra saat yarıma yaklaştığı sırada Josefino'ya veda ederek Ziklas'ın evine doğru yöneldi ise de talih ve nasibinin bu kalemun gibi böyle her mevkide başka bir renk göstermekte olduğuna şaşmaktaydı. İhtimal ki okuyuculardan bazıları söze edilen olay üzerinden geçen bir saat içinde ne sohbetler edilmiş olduğunu soracaklardır. Ancak hikaye usulünde meselelerin bu tarafları söylenmez, yazılmaz da. Bunlar anlayışla tam olarak bilinir. Biz sadece şu kadarını haber verelim ki Rakım, Josefino'dan ayrılırken Josefino kendisine ''Sana bu şekilde sırrımı açışım ve sevgimi sunuşum, gerçekten sevilecek bir adam olduğun gibi her yönüyle güzel ahlaklı ve namuslu şöhret oluşundan doğmuştur.'' Benim de aileler arasında bu yoldaki şöhretimin korunmasının gerektiğini de bilirsin. Artık bu sırrı ne kadar gizlemek gerekeceğini anlamalı demiş ve Rakım böyle bir ricayı kendisinin yerine onun tarafından yapılmış olmasına özellikle teşekkür ederek çıkmış gitmişti. Vay, öyleyse bizim Rakım Efendi, Felatun Bey'in dediği gibi saman altından su yürüten biriydi. Evet efendim. Biz burada bir meleğin durumlarını anlatıyoruz. Namusunun muhafazasını bilir, insan gibi yaşar, gerçekten alafranga ve her şeyden önce zamanımızda yaşayan bir genç adamın gerçek durumlarını tasvir ediyoruz. O akşam Rakım'ın bulunduğu durumda bulunup da kendine hakim olabilecek bize bir delikanlı daha gösterebilirseniz bu hikayeye onu ekleriz. Saman altından su yürütmek ve karda gezip de izini belli etmemek, Rakım kadar aklı başında delikanlıların kârı olup, bu hallerin aksi bir hal ararsanız, onun örneğini de Felatun Bey'de bulacaksınız. Canım, hani ya şu ahlak bakış noktasından bakıldıkça? İyi ya, zamanımız gençlerinin genel durumlarından işte size iki ahlak örneği. Fikriniz hangi örneği tercih etmekte ise onu tasdiklemekte hürdür. Hiçbirisini beğenmemek de yine hürdür ya. Bizim Rakım Efendi geç kalmak korkusuyla hızlı hızlı yürüyerek Asmalı Mescid'e vardı ve gerek telaşlıca gelmiş olmasından ve gerek kendi özel durumlarına yine kendisi oldukça şaşırmış olmasından dolayı Mr. Ziklas'ın kapısına oldukça kuvvetle çaldı. Saat epey ilerlemiş, yarıma gelmiş ve ortalık o akşam havanın oldukça kapanık bulunmasından dolayı iyice karanlık olmuştu. Kapı açılıp da içeriye girdiği zaman Rakım'ın nasıl bir durum ile karşılaşmış olduğunu düşünebilir misiniz? Bakınız nasıl bir durum. İçeriye girer girmez iri yarı bir kadın Rakım'ın boynuna sarılıp kolları arasında sıkıştırarak Fransız diliyle ''Zalim ne geç kaldın, gözlerim yollarda kaldı, bu akşam da mayonezi üstüne başına dökecek misin?'' demişti. Bu kadının aşçı kadın olduğunu ve mayonez meselesinin oluş şeklini anladınız mı? Rakım hiç ses çıkarmadı. Çıkarmadı ama kadın işi anladı. Derhal Rakım'dan özürler dilemeye başladı ise de Rakım mayonez meselesini kadına itiraf ettirmek için biraz nazlıca davranıp sonunda söyletti. Bu kadın iri yapılı dev anası gibi bir Fransız olup meğer Felatun Bey aşçı hanımdan hoşlanmış ve o da onun gerek kendisinden ve gerek parasından hoşlanıp kısa zamanda mercimeği fırına vermek derecesine gelmişler. İki akşam evvel Felatun Bey mutfağı ziyaret ettiğinde ve aşçı hanım ile karşılıklı aşkı kaynatmaya başladıklarında raf üzerinde bulunan mayonez çanağını devirip bu hal ile yukarıya çıkma ihtimali kalmadığını görünce sıvışıp gitmiş. Aşçı bu bilgileri vermekle beraber Rakım'a bu sırrı yaymaması için çok rica etmiş olduğundan o da kendisinden emin olabileceğini garanti vererek yukarıya çıktı. Felatun Bey henüz gelmemiş ve Ziklas ailesinden başka dostlarından birkaç kadın ile bir iki erkek de Rakım ile Felatun'u beklemekteydiler. Aradan 10 dakika kadar ancak zaman geçip Felatun Bey de çıka geldi. Bu akşam da dostları bekletmiş olduğu için Ziklas birkaç söz söyleyecek oldu ise de Felatun Bey babasının çok ağır hasta olduğu için geç kalma özrünü kabul ettirebildi. Hep beraber sofraya oturuldu. Çorba içildi. Ziklas aşçıya, ''İnşallah bu akşam mayonez dökülmemiştir.'' Bu sözü işittiği anda Felatun Bey telaşla kah Ziklas'ın, kah Rakım'ın ve kah aşçının yüzüne baktı ise de aşçıdan başka hiçbirisinin çehresinde kendi şüphelerini tasdik eder belirti bulamayınca kalbi rahatladı. Rakım, ''Artık bir daha dikkat ederler de efendim mayonezi dökmezler.'' Felatun, utancını gidermeye bahane bulmak üzere, ''Ne olmuş efendim? Bir akşam mayonez mi dökülmüş?'' Ziklas, ''Evet, geçen akşam geç vakit mayonezi dökmüş de balığımızı yalnız haşlama olarak yedik.'' İşte mayonez hakkında söylenen sözler bu kadar oldu. Araya başka sözler girerek topluca o konuya son verildi. Felatun Bey aşçıyı gördükçe mayonez aklına gelerek utancı yenilenirdi. Sofrada edilen sözler içinde buradan açıklanmaya gerekli görülecek bir şey yoktur. Yalnız Osmanlıcanın ne kadar ince ve hoş bir lisan olduğuna fakat kolayca öğrenilmesi için bir yol bulunmadığına dair söz açıldığı sırada Can ile Margaret, ''Ey sabah esmeni garım şarkısının Rakım tarafından yapılan tercümesini orada bulunanlara söyleyerek herkesten takdir aldılar. Bu arada Felatun Bey toplum içinde Rakım'ın cahilliğini bir daha ispat ederek mayonez meselesinden dolayı kendisine bulaşmış olan utançtan büyük bir utanca Rakım'ı düşürmek için bu şarkının ilk mısrasının ey sabah esmer nigarım diye başlamadığına ve ey sabah esmer nigarım diye başladığını söyledi ve hatta esmerin Fransızca blond demek olduğunu da belirtti. Rakım bu itiraza hiç ses çıkarmayıp yalnız garipçe bir gülümsemeyle yetinmişti. Ancak o toplulukta bir baron T vardı ki Osmanlı dilini yeterince bildiğinden Felatun Bey'e ilk önce o karşı çıktı ve şarkının önceki mısrasının "Ey sabah esmenigarım uykuda" diye başlaması gerektiğini ispat etti. Margaret, "Bir de efendim Fransızca blond demek esmer demek midir ya? Bu kelimeyi bize öğretmenimiz kumral diye tercüme etmişti. Sakın bunda da bir yanlışlık olmasın." Baron T, "Hayır kızım, çok doğru tercüme etmiş. Blond demek Türkçe kumral ve sarışın demektir. Esmer de brun kelimesinin karşılığı olabilir." İşte bu sözde ortaya çıkınca Felatun Bey'in utancı katmerleştiyse de Rakım araya başka lakırdılar sokuşturarak kendisini yine korumaya çalıştı. Sofradan kalktıktan sonra oradakilerin ricası üzerine Margaret ile Can piyano başına oturup dört elle piyano çalarak ikisi birden "Ey sabahı" söylemeye başladılar. Şarkıyı üç günden beri 5-10 kere çalışmış oldukları için o kadar güzel söylediler ki Felatun Bey bile mecburen beğendi. Bir ara polka havaları da çalmaya başladıklarından oradakilerin bazıları kadın erkek çift çift kalkıp polka oynuyorlardı. Zira böyle özel toplulukların zevki böyle çıkacağı alafranga aleminde yaşayanlarca bilinmektedir. Mr. Stiklas niçin dans etmediğini Rakım'a sorduğunda kadril, lanseye filan gibi oyunları yapabilmekte ise de polka ve vals oyunlarında başı döndüğünü söyleyerek özür diledi. Felatun Bey ise 5 dakikadan beri Margaret'e bir defacık oynamak için yalvarıyordu. Nasılsa Margaret beyin hatırını kırmayıp kalktı. Piyano başında yalnız Can kaldığı halde yine tempoları idare edebiliyordu. Gerçi Felatun'un dans edişine söz yoktur. Zaten ayağında bumbar gibi bir pantolon olup pantolonun izin verdiği ölçüde asla eğilmeyerek mum gibi dans ediyordu. Ancak oyun arasında nasıl olduysa kazara Margaret'in ayağına basmakla beraber hemen kendisini toplamak için bir hareket yapmasının ardından arka tarafından bir cayırtıdır duyuldu. Kötü düşünmeye kapılmayınız. Başka bir şey değildi. Gayet dar ve siyah olmasından dolayı çürük bulunan pantolonun kıçının boydan boya yırtılmış olmasından başka bir şey değildi. Arkasındaki gayet kısa ceket örtmeye yeterli olmadığı için pantolonunun yırtığı meydanda idi. Bereket versin ki o akşam ayağında iç donu vardı. Zira Felatun Bey pantolonun düzlüğünü bozmamak için böyle bir büyük yerlere geldiği zaman pantolonu donsuz giymek, zira alafrangalığın gereği budur inancında idi, adeti olduğundan eğer yine bu adete uymuş olsaydı işin içindeki en büyük sakatlık o zaman meydana çıkacaktı. Gerçi doğru yapmadılar ama oradakiler bu hali görünce kahkahalarını bir türlü tutamadılar. Felatun ise adio demeye bile vakit bulamayarak hemen payandayı çözdü, savuştu. Bu akşamın olaylarına dair haber verecek başka bir şey yoktur. Şu kadar var ki bir ara Rakım, öğrencileri bulunan Can ile Margaret ile bir kenarda yalnız kalınca kendilerinden almış olduğu pusulada Felatun Bey hakkında göstermiş oldukları hoşnutsuzluğu bu akşam Margaret'in onunla dans etmeye naz etmesiyle iyice belirginlik kazanmasından dolayı bu hoşnutsuzluğun nedenini sormuştu. Can, "Felatun Bey salon adamı değildir." Margaret, "Meyhaneye gidecek olsa yine oraya uygun olan adam ta kendisi olurdu." Rakım, "Niçin böyle düşünüyorsunuz efendim? Gençtir, zekidir, uyanıktır, bilgilidir." Margaret, "Amma yaptınız ha. Dilinin alfabesi üzerinde fikrini çalıştıramamış bir şarkının girişinde yanlışı meydana çıkmış olan adam genç olmuş, güzel olmuş, ne fayda?"